Ayrım 11. Sayfa 105. Mısır, Agatha Christie romanlarındaki gibiydi. Ankara Tank Okulu'ndaki eğitim süreci tamamlandıktan sonra gönüllü askerlere bir müddet izin verilir. Daha sonraki rota İzmir'in güneyinde yer alan Seferihisar'dır. 1956 yılının Haziran ayında her bir askerin eline bir çadır numarası tutuşturulur. Çadırlar kahverengidir ve gündüzleri güneşin ısısı olduğu gibi içeride hissedilmektedir. Çadırlar gündüz içine girilemeyecek kadar sıcaktır. Ancak razı olmaktan başka çaresi yoktur. İzzet çadırı Seracettin adında yeni tanıştığı bir gençle paylaşır ve zamanla onunla arkadaş olur. Savaşı sadece filmlerden izleyen gençlerin o atmosfere aşina olması içinse uygun ortam Seferihisar'da hazırlanmıştır. Seferihisar dağlarında dolu silahlarla, gerçek cephaneyle 3 gün süren büyük tatbikatlar gerçekleştirilir. İzzet, tercüman kadrosunda olduğu için manevralara fiilen katılmaz. Ancak fotoğraf çektiğinden haberdar olan üstleri tatbikatın fotoğraflarını laikasıyla çekme görevini ona verir. Havan topunun ve 105'lik topların ne olduğunu, nasıl patladığını ve sesten korunmak için kulaklarımı nasıl tıkadığımı, barut kokusunu ve bunların insanın üzerinde bıraktığı etkiyi orada gördüm. O alana gidip fotoğraf çekmeye çalışırdım. Yanımızda patlayan bombalar ilk kez bu manzarayı görenler için dehşet saçıyordu. Etrafta korkunç sesler ve barut kokusu olurdu. Savaş filmlerini izlediğiniz zaman o barut kokusunu almanız mümkün değil. Arka arkaya patlayan bombaların ve ateşlenen silahların korkunç patlama seslerinin insanı nasıl sarsabileceğini orada ilk kez gördüm. İzmir'de geçen günler Ankara'ya göre daha güzeldir. Değişmeyen alışkanlığı ise izin günlerinde yine lezzetli yemeklerin piştiği lokantaların kapısını aralamaktır. Şükran lokantası bu mekanlardan biridir. Özenle servis edilen krem şantili çilek en özel ikramlardandır. Çarşının içerisinde yer alan lokanta o döneme göre çok şirin bir yerdir. Yazın sıcağında Seferihisar'ın sığacık kumsalında denize girmeyi de ihmal etmez. Hatta Ege'nin tuzlu suyuyla tanışması burada gerçekleşir. Cumartesi günleri bir vasıta bulduğunda Sağcık'ta gerçekleşen kaçamaklarsa onun için ayrı bir güzeldir. İzmir'deki günler onun için neşeli geçer, yeni arkadaşlar edinir. Artık Seferihisar'dan Kore'ye doğru yol alma vakti gelir. 2700 asker taşıma kapasitesine sahip SM Blatchford ve SM Royal Eltinge isimli iki Amerikan gemisi bu yolculuğun ev sahibidir. 22 gün boyunca sürecek yolculukta kullanılan gemiler 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yorgun ve eskidir. Bu gemilerde lükse rastlamak imkansızdır. Aylardan Temmuz'dur, gemi kalabalıktır ve subayların kaldığı yerlerde bile klima olmadığından sıcak herkesi bulatmaktadır. İnsanlar adeta üst üstedir ve ranzalarda yatmak için yer bulmakta zorluk çekilmektedir. Fakat İzzet bu duruma uzun süre katlanmak durumunda kalmaz. Bir Amerikalı hekim yüzbaşı ile arkadaş olması onun gemideki talihini değiştirir. Yüzbaşı İzzet'i sever ve gemideki revirde tercüman olarak çalışmasını ister. Yabancı dil bilmesi birçok yerde olduğu gibi burada da işini kolaylaştırır. Sıkıntılı ve aşırı sıcak geçen ilk günlerden sonra klimalı özel bir kamerada yolculuğa devam eder. Tercüman olduktan sonra bana bir kamera verdiler. Kameram deniz manzaralı bir yer değildi ama en azından revirden kurtulmuş oldum. Çok rahat bir yatağım vardı ve iyi uyuyabiliyordum. Yolculuğun sonuna kadar orada yattım. Gemide 3000'e yakın asker vardı. Kore Değiştirme Birliğimiz yaklaşık olarak 5600 kişiydi. Günler geçtikçe gemide Amerikan askerlerini, daha doğrusu gemideki mürettebatı biraz biraz tanımaya başladık. Hatta bir gün iri yarı bir zenci yanımıza gelip, "Siz hiç savaşa girdiniz mi? Ben girdim. Size savaşın nasıl bir şey olduğunu göstereyim mi?" dedi ve eline bir süngülü tüfek aldı ve bir hücum sahnesi canlandırdı. Korkunç ve adeta vahşi bir taklit yaptı. Gerçek savaşta karşısında olmayı istemezdim. İzmir pasaport rıhtımından ayrıldıktan 12 saat sonra dev gemi Mısır'ın Port Said limanına demir atar. Bir anda kendini Arap dünyasında bulan İzzet, kendini adeta Agatha Christie filmlerinde rastlanan bir Orta Doğu Kuzey Afrika seti içindeymiş gibi hisseder. Etraftan yükselen kokular, bağıra çağıra konuşan felahlar, kolonyal şapkalı İngiliz tiplerinin bu karmaşanın arasında dolaşması filmi zihninde pekiştirir. Gemi karaya yanaşmamıştır ancak etrafı satıcılarla dolu, renkli ve eşya yüklü sandallar tarafından sarılmıştır. Mısırlı satıcılar gemideki askerlere bir şeyler satma telaşındadır. Yukarıya ipler fırlatılır ve ilginç bir sistemle ufak sepetler bir yukarı bir aşağı gidip gelmeye başlar. Sıkı pazarlıklar yapılır ama çok zaman geçmeden gemi personeli sandalları kovmaya başlar. Direnenleri de su fışkırtılır. Satıcılar pişkindir. Mallar örtülür, hatta birinin sabun çıkartarak yukarıdan fışkıran hortum suyuyla başını yıkamaya başlamasını İzzet hiç unutmaz. Mekke'nin karşısında toplu namaz. Port Said'den sonra gemi rotasını Kızıldeniz'e doğru kırar. İkinci günün sabahı aniden çok dikkatli bir kum fırtınası başlar. Gökyüzü önce sarı renge bürünür, ardından pembeleşir ve az sonra göz gözü görmez. Şiddetli rüzgar büyük sahranın kumlarını askerlerin tepelerine serpiştirir. Güvertede bulunanlar dişlerinin gıcırdadığını hisseder. Herkes aşağı inerek yüzünü yıkar. Gemi Mekke'nin karşısına gelince durur. Abdestini alan askerler topluca burada namaza durur. İzzet bir kenara oturur ve pür dikkat görülmeye değer bu manzarayı izler. Kızıldeniz'e gelindiğinde gemideki askerlere yeşil renk, kısa pantolon dağıtılır. Herkes giyer ama giyim zevkine biraz düşkün olan İzzet bu şortu sevmez. Ona göre rengi çirkindir, boyu uzundur ve boldur. Bu yüzden de bu şortu giymek istemez. İmdadına annesinin Amerika'dan getirdiği ve valizine öylesine yerleştirdiği haki şort yetişir, onu giyer. Fakat şortun kısa olması gemideki bazı askerler tarafından yadırganır. Bacaklarını gösteren şort giymen biraz garip değil mi derler. Kısa bir şortun insanları böyle bir düşünceye sevk etmesine anlam vermezse de bu durumu umursamaz. Ve kim ne derse desin bana ne diye düşünerek bildiğini okumaya devam eder. Ben yolculuğa çıkarken yanıma fotoğraf makinemi almıştım. Ne kadar doğru bir şey yaptığımı Kızıldeniz'de fotoğraf çekerken tekrar anladım. Kızıldeniz'de saatlerce uçan balıkları izliyorduk. Yunusların yanı sıra başka balıklar da gördük ama en güzelleri geminin açtığı yarığın yanında sürü halinde kaçışan kanatlı uçan balıklardı. 4 gün sonra Aden'e vardığımız zaman bizi gemiden dışarı çıkarmadılar. Oysa bizden önceki kafileye yani Royal Eltinch gemisiyle yola çıkanlara izin verilmişti. Ben sadece fotoğraf çekeceğim dedim ama yine de müsaade etmediler. Bizden önce gemiden inenlerden iddiaya göre hastalananlar falan olmuş. Bu yüzden bizi Aden'e çıkartmadılar. Revirde sadece tercüme yapmıyordum. Zamanla bana bazı görevler de verildi. Kısa zamanda iğne yapmayı, yara temizlemeyi ve yara sarmayı öğrendim. Hint Okyanusu'na açılmıştık artık. Rotamızı subayların yemekhanesinde, yani gemideki tek klimalı yerde bulunan büyük haritadan izleyebiliyorduk. Ama Maldiv adalarının açığından geçtiğimiz gün büyük bir fırtınaya yakalandık. Gemi sağa sola çok sert olarak yalpalamaya başlayınca kazalar olmaya başladı. Özellikle çok ağır olan demir kapıların aniden kapanması askerlerin parmaklarının sıkışmasına neden oluyordu. Hatta bir askerin parmakları kapı arasında sıkışınca koptu. Sonra onlar tekrar dikildi. Revirde bu korkulu müdahaleleri izlemek ve yardımcı olmak benim için yeni bir deneyim daha oldu. İncheon Limanı'nda. Uzun süren deniz yolculuğundan sonra Singapur'un yapıları, Tayvan'ın ışıklarını uzaktan izleye izleye Güney Kore'nin Incheon Limanı'na varılır. İzzet burada karşılaşacağı yeni şeylerin merakıyla etrafa dikkat kesilir ve beraberinde geri götüreceği hatıraları bir bir biriktirmeye başlar. Sağa sola koşuşturan çekik gözlü insanlar onda Güney Kore'de olduğu hissini uyandıran ilk şeydir. İzzet biraz heyecanlı, biraz da sabırsızdır. Makinesini eline alır, güverteden geminin limana yaklaşma ve yanaşma anlarını fotoğraflar. İnceon limanını gösteren kareler için deklanşöre basar. Bu kareler fotoğraftan çok ona göre orada olduğunun bir kanıtıdır. Eşyalar toplanır, gemiden inilir. Gün uzundur. Bir süre beklemeden sonra İncheon limanından ABD ordusunun otobüslerine binilir ve Türk Tugayı'nın bulunduğu Uijong bölgesine doğru yol alınır. Yollar kötüdür. Dur kalk saatlerce süren bir yolculuk başlar. Kumanyalarla askerlerin karnı doyurulur ve akşam üzeri Türk Tugayı'na varılır. Günümüzde İncheon Uijong arası yeni yapılan otobandan herhalde bir saatte geçilir. Ancak 1956 yılında Kore'deki yollarda seyahat etmek başlı başına bir maceraydı. Bir yere varıldığında hep toz içinde kalınırdı. Ayrıca o çukur dolu ve dar yollar hep kıvrım kıvrım haline gelmişti. Yolcular bu yüzden çok sallanırdı. Tugay'da göze çarpan ilk manzara yüksekçe bir tepenin ve çam ağaçlarının da bulunduğu yamaçta sıra sıra çadırlar dizilmiştir. Kimi yerlerde yarım silindir şeklinde saç barakalar vardır. Tugay'ın karargahı olan aşağıdaki bölümde daha büyük barakalar bulunmaktadır. Spor sahası ve Türk bayrağının dalgalandığı nizamiye kapısı da tabloyu tamamlar. Paşa'nın çadırı Tugay'ın en üst bölümündedir. Tepeye uzaktan bakıldığında yukarı bölümde Atatürk'ün profilini anımsatan bir kıvrım da dikkat çekicidir. Tugay'ın hemen yanından transit yol geçmektedir. Türk Tugay'ı Seul'un kuzeyinde Uijongbu'ya yarım saatlik mesafede kuzey yönünde bulunan bir dağın eteğindeydi. 50 sene sonra tekrar Kore'ye gittiğimde Tugay'ı ve bir Kore birliğini barındıran yeri hatırladığım Atatürk'ün profili sayesinde buldum. Kore birliğine girmeye çalışmadım. İstesem de giremezdim herhalde. Girseydim de hiçbir şeyi hatırlayıp tanımazdım. Nizamiye kapısının etrafı ağaçlandırılmış. 1956 yılında benim orada olduğum dönemde aşağı bölümlerde hiç ağaç bulunmuyordu. Civar köyler de yok olmuş. Geleneksel Kore evleriyle pirinç tarlalarından da eser yok. Yerlerine yüksek gerilim enerji taşıyan koca koca direkler dikilmiş. 7. Değiştirme Birliği olarak Kurmay Tuğgeneral Cemil Uluçevik önderliğinde Tugay'a varıldığında 6. Değiştirme Birliği henüz Tugay'dan ayrılmamıştır. İlk şaşkınlıktan sonra askerlere haki renkli lastikten şişme yataklar dağıtılır ve kendinize yatacak yer bulun komutu verilir. 3 gün 2 birlik bir arada kalır ve 4000 kişinin sığabileceği bir ortamda 8000 kişi kalmaya başlarlar. Askerler şaşkındır. Ne yapacaklarını bilmeden öylece beklerler. Bir önceki dönemden bazı askerler gelin öyle dışarıda kalmayın bari bizim çadırda kalın diye tekliflerde bulunur. İzzet içlerinden biriyle arkadaşlık kurar. Birliğin çevresini, günlük yaşamı, olumlu ve olumsuz yönleriyle uzun uzun ondan dinler. Yemekhaneyi, toplantı salonunu, subay kulübünü, masa tenisi oynanan alanı, PX adı verilen ve o gün gözüne inanılmaz güzel görünen eşyalarla dolu mağazayı, sıhhiye, ordonat ve istihkam ile MP bölüklerinin bulunduğu yakın yerleri ismini daha sonra anımsamadığı ama yüzünü unutmadığı o arkadaşıyla gezer. Birlikte cipe binerek havan ve piyade taburda giderler. Arkadaşının bir de önerisi vardır. Yine de sen burada yani karargahta kalmaya bak. Burada çok daha rahat edersin. Kore'de Ramazan pidesi. İzzet diğer askerlere göre daha şanslıdır. Çünkü o şartlarda konforlu sayılabilecek bir yerde kalmaktadır. Fakat bu bütün askerler için geçerli değildir. Yemekler onu şaşırtacak derecede lezzetlidir. Bütün öğünler subay yemekhanesinde yenir. ABD ordusu askerlerine çok iyi bakmakta ve onların iyi beslenmesi için her türlü malzemeyi tedarik etmektedir. Yemeklerin yapımında kaliteli malzemeler kullanılmaktadır. Reçeller, tereyağlar, kompostolar sofralardadır. Bu nefis yemekleri pişirense bir Türk aşçıdır. Hatta Ramazan ayında pişirdiği pideler o kadar beğenilir ki Ramazan dışında da ekmek yerine pide pişirilmesine karar verilir. Karargâhta ABD mallarının bolluğu ve kalitesi kendini gösterir. Tugay'ın bulunduğu yolun karşısında pirinç tarlaları vardır. Tarlaların bitimindeki Kore köyleri askerlerin en çok dikkatini çeken yerdir. Bir anlamda Kore'de olduklarını onlara hissettiren en güçlü şeydir. Köye varmak için pirinç tarlalarının içinden köye doğru uzanan ince yolları kullanmak gerekmektedir. İki kişinin yan yana yürüyemediği, adeta tek sıra halinde yürünebilen bu yollar zaman zaman köylüler tarafından tuvalet olarak kullanıldığı için çok kötü kokmaktadır. İzzet, Kore köylülerini ilk defa Tugay'ın tepesine çıktığı zaman görür. Köydeki bütün erkeklerin yaşlı olması, neredeyse hiç genç erkeğin bulunmaması ilk dikkatini çeken şeydir. Yaşlı kadınlar, yani mamasan, bebekler, yaşlı erkekler, yani papasan vardı. Çocuklar dışında genç erkekler yoktu. Şakşi adı verilen, herhalde seksiden türetilen bir sözcüktü bu. Bol makyajlı, dekolte kıyafetli genç kızlar Tugay'daki askerleri cezbederek para kazanmak amacındaydı. Kızlar askerleri görünce hemen "Hello darling" ya da Türkçe "Gel gel" diye bize laf atıyordu. Yarım yamalak birkaç Türkçe kelimeyi öğrenen bu kadınların şiveleri bizi güldürüyordu. İlk günün o şaşkınlığını hiç unutamıyorum. Bizi birçok kez hastalık kapmamamız için uyarmışlardı. Tugay'da bulunan neredeyse herkes, bel soğukluğu ve daha tehlikeli olan üretrit gibi çeşitli hastalıklara yakalandı. İşin iyi tarafı, birkaç haftalık penisilin iğnesiyle bu hastalıklar tedavi edilebiliyordu. AIDS o yıllarda henüz bilinmiyordu. Kadınlar hep sempatik görünmeye çalışıyorlardı. Çok güzel kadınlar değillerdi ama sonuçta kadındılar. Düşündüğümüz zaman hepsi de zor savaş yıllarından sonra aç kalmamak için biraz para kazanmaya çalışan zavallı kadınlardı. Askerler PX'ten onlara sigara, kolonya niyetine Palmolive Aftershave ve daha başka kozmetik malzemeler hediye ederlerdi. Onlar da evlerini bunlarla süslerlerdi. Bazen askerlerin bir şakşiye aşık olduğuna da şahit olurduk. Tugay tarihinde birçok kıskançlık dramı yaşandı. Bazı kadınlar bu nedenle bıçaklandı. Aklımda kalan isimlerden samimi olduğum köy güzelleri Vanda ve Nina var. Köylerde sağa sola koşan küçük siyah domuzlar vardı. Bunlar yakalandığında ya da kesildiğinde uzaktan dahi duyulan kötü sesler çıkarırlardı. Artık yok olan bu köylerde ben bir yıl boyunca ve her türlü havada bol bol fotoğraf çektim. O dönemlerin ve 1950'lerde Kore'deki köy yaşamının siyah beyaz fotoğrafları ile renkli Kodachrome diyaları halen bende duruyor. Tercüman olduğum için Japonya'ya gidebildim. 5600 kişilik Tugay'da 30 yedek subay tercüman olarak görev yapar. Onlardan biri de İzzet'tir. Tercümanların arasında Robert Kolej, high school mezunları, yüksek öğrenimlerini yurt dışında, İngiltere'de ya da Amerika'da, hatta Cambridge'de yapanlar bile vardır. Hatta bu tercüman yedek subaylar İzmir'den gemiye biner binmez üst düzey subaylarla arkadaşlık kurmayı ihmal etmezler. Bu yüzden de Kore'de Tugay'a gelince kimi paşanın, kimi albayların, kimi de G1, G2, G3 ya da G4 diye bilinen şubelerin kurmay binbaşılarının tercümanı olur. Fakat İzzet gemide o kadar uyanık davranamamış, işi şansa bırakmıştır. Karargâhta kalabilmek için ne yapacağım diye kara kara düşünmektedir. Bir ara tayini çok uzakta bulunan birinci tabura çıkar. Fakat gemide tanıştığı piyade yüzbaşı Selahattin Tümerk ona arka çıkar ve karargâhta bulunan tercüme bürosuna aldırarak rahat etmesini sağlar. Yüzbaşı Kore'de bulundukları süre boyunca İzzet'i koruyup kollar. Kore sonrası dostluksa yıllar boyu devam eder. İzzet'in ona olan sevgisi o yaşadığı sürece yok olmaz. Geri döndükten sonra da onu sık sık arar, halini hatırını sorar. Piyade Yüzbaşı Selahattin Tümerk, korku filmlerinde gangster ya da kötü kovboy rolünü oynayan adamlara çok benzerdi. Sert mizaçlıydı, suratındaki ifade acımasız gibi dururdu. Fakat son derece yumuşak kalpli, dünya tatlısı ve hakkını arayan bir adamdı. Acayip küfürbazdı, çok içerdi ve genellikle sağa sola çok sataşırdı. Fakat bizim aramız iyiydi. Beni kendisine çok yakın görüyordu ve öyleydim. Kore'ye vardığımızın ilk haftası bana, ben burada karargâhta tercüme bürosunun başındayım ve seni de yanıma alıyorum dedi. Böylece ilk başta korktuğum ve çok uzak olan birinci tabura gönderilmekten kurtuldum. Selahattin Yüzbaşı'yla 3-4 ay kadar tercüme bürosunda çalıştım. Kore'de İzzet'in işini kolaylaştıran en önemli şey hayatı boyunca asla vazgeçmeyeceği fotoğrafçılığı olur. Birçok kişinin fotoğraf makinesi vardır ama onlar İzzet kadar tutkulu ve güzel fotoğraf çekememektedir. Makinesini bir an olsun elinden bırakmaz. İlginç ya da kayda değer bulduğu her şeyi de deklanşöre basar ve çektiği karelerle onları ölümsüz hale getirir. Çektiği fotoğrafları görenlerin "İzzetçiğim sen nasıl böyle mükemmel fotoğraflar çekiyorsun?" gibi cümleler kurmaları da bundandır. O sadece iyi kareleri çekmekle kalmaz. Bunları Tugay'ın duvarına asarak herkesin görüşüne açık hale getirir ve takdir toplar. Bazı subayları da özel hatıra albümleri hazırlamaya başlar. Diğer taraftan onun önerisiyle muhabere bölüğünde yeni bir fotoğraf laboratuvarı ve karanlık oda kurulur. Fotoğraf işlerine bakan bir de assubay vardır ama İzzet'in fotoğrafı olan kabiliyeti farklıdır. Bu yeteneği ileride ona fotoğraf camiasında usta sıfatını kazandıracaktır. Aslında benim için ilk günler zor geçti. Çadırımızda J. Benardete, Arif Akdoğan ve Özer Uzun bulunuyordu. Kimi çadırda sadece iki tercüman varken biz dört kişi olarak mutluyduk. İyi anlaşıyorduk. Çadırımızı güzel süslemiştik. Ancak her şeye rağmen herkes kendi havasındaydı ve diğer tercümanlar bana göre çok bencildi. Birçok tatsız dedikodular ya da çekişmeler vardı ve insanlar birbirlerine sırt çeviriyordu. Bazen gruplaşmalar nedeniyle doğru dürüst kendime uygun arkadaş bulamıyordum. Ama 7-8 ay sonra Tugay'ın belki de en popüler adamlarından biri oldum. Fotoğrafçılık sayesinde beni tanıyıp sevenler iyice artmıştı. Bir zaman sonra kim bu fotoğraf çeken İzzet Keribar diye üst subayların da ilgisini çekmeye başladım. Zamanla görev alarak askerlerin içtimada, manevralarda, günlük yaşamda fotoğraflarını çektim. Üst rütbeli subayların hatıra albümleri için de çeşitli fotoğraflarını çekmeye başladım. Bunları genelde Seul'de bulunan 8. Ordu karargahındaki laboratuvarda banyo ederek basıyordum. Kimi zaman üst rütbeli subaylar bir yere gidecekleri zaman onlara eşlik etmem için beni çağırıyordu. G4 şubesinden Kurmay Binbaşı Yaşar'la birlikte tek pervaneli ufak bir uçakla Pusan'daki Türk şehitliğine gittik. Neredeyse 55 yıl önce meydana gelen bir olayı hatırladım. Çok sevdiğim Selahattin Tümerk 30 Ağustos'ta binbaşı rütbesine ulaşmıştı. Sanıyorum Cumhuriyet Bayramı'na yakın bir tarihti. Tugay da bazı geceler askerlere moral vermek için eğlence düzenlenirdi. Seul'den bol kızlı bir şov geldi. O gece Selahattin Binbaşı çok içti. İçkinin de etkisiyle aniden sahneye fırladı ve herkese küfürler yağdırmaya başladı. İnanılmaz şeyler söyleyerek bağırıyordu. O olaydan sonra hakkında dava açıldı ve askeri mahkeme kararı gereğince tercüme bürosu işinden aldılar. Bu olay tercüme bürosunun da sonu oldu. Sonra birileri madem sen fotoğrafçısın seni özel şubeye yani North Star Kuzey Yıldızı gazetesine alacağız dediler. Gazetenin bir tarafında Türk bayrağı öbür tarafında ise evimde hala sakladığım üçgen North Star logolu Tugay amblemi vardı. Teksir makinesiyle çıkartılan bu basit gazetede Tugay'ın yerel haberleri yayınlanıyordu. Amerikalılardan aldığımız birçok dünya haberini de biz tercüme ederek basıyorduk. Hava raporları, hatta bazen alıştırma olsun diye sahte savaş raporları bile yayımlanıyordu. Bu haberlerin doğru mu, yanlış mı olduğunu bilemezdik. Çinliler tekrar sınırı geçmiş, saldırı başladı tarzında şok haberler yayınlanıyordu. Başta korku hakimken sonradan buna da alıştık. North Star gazetesine geçtikten sonra benim yeni bir görevim daha olmaya başladı. Tugay'a Seul'den haftada 5 ayrı sinema filmi getirmek artık benim görevim olmuştu. Güzel bir işti. Filmleri Seul'de Amerikan ordusundan alırdık. Seul'e varabilmek için yaklaşık 2 saatlik bir süreyle tozlu yollarda ciple giderdik. Bir de bunun dönüşü vardı. Bazen şoför yan koltukta oturur ve cipi ben kullanırdım. Haftada 2 gün film değiştirmek için bu ciplerle Seul'ün yolunu tutardım. Aslında Seul'e gitmek benim için büyük bir eğlenceydi. En güzel malları olan büyük mağaza, yani PX'e gitmeyi ihmal etmezdik. Amerikan birliklerinin snack barlarında bedava ve farklı yemek hoştu. Bazen Trapez ya da Aşk Güzel Şeydir gibi önemli Amerikan filmlerini getirdiğimizde herkesi çok sevindirirdik. En iyi tarafı, zaman kısıtlı olmadığı için Seul'de dolaşır fotoğraf çekerdim. 3 yıl boyunca yaşadığı işgal ve bombardımanlardan sonra Seul hala bir harabe görüntüsündeydi. İnsanları çok fakir ve çocukların hemen hemen tümü hırsızdı. Bunlarla baş etmek çok zordu. Ciplerin tentelerini keserler ve ne bulurlarsa alıp götürürlerdi. Bazen 4-5 tanesi üzerinize aniden ve hep birlikte atlayarak ceplerinizi boşaltmaya çalışırdı. Başka zamanlarda ciplere taş fırlatırlardı. Bir kez ön camı kırmışlardı. Daha ilginç bir oyunları vardı. Giden cipimizin önüne atlayıp yaralanmaya ya da cesaret taslamaya çalışırlardı. Dükkanlar neredeyse boş, yerel yemekler yenecek gibi değildi. Fakir köy kadınlarının Tugay'ın arka kapısında yemek ve bulaşık artıklarını toplamak için sıraya girdiklerini defalarca görmüştüm. O yıllarda bu millet adam olmaz derdik. Ama şimdi günümüz Kore'sine ne demeli? Bir defasında Suwon'da bulunan Türk okuluna gittik. Okul, Türk Tugay'ı himayesinde olan bir kuruluştu. Hocaların tümü komik bir aksanla da olsa Türkçe konuşmayı biliyordu. Çocukları bize güzel bir temsil hazırlamışlardı. O yıllarda Türkiye'de hamburger, kola, ketçap, çikolata soslu dondurma henüz bilinmiyordu. Bu yüzden Amerikan ordusunun restoranlarına gidip McDonald's tarzı fast food yemekler yemek bize çok cazip geliyordu. Arada bir ve paramız yettikçe PX'ten biraz alışveriş de yapardık. Yeni fotoğraf makinelerini, radyoları, pikapları, 33'lük plakları ve teypleri, tıraş makinelerini incelerdik. 50'li yıllarda henüz televizyon yoktu. Ama Amerikan markalı pikap setler, mobilyalı ya da portatif teyplere hayran hayran bakardık. Ne var ki Türk ordusunun imajına zarar gelmesin diye 6. Tugay'dan sonra ticaret kesinlikle yasaklandı. Yapanların cezalandırılacağı da kesin bir dille defalarca hatırlatıldı. Herkesin alışveriş yapmak için kullandığı kupon kitapçığı vardı. Pikap, fotoğraf makinesi vesaire aldığımız zaman o kuponları kesip veriyorduk. Diyelim ki kupon karşılığında fotoğraf makinesi aldınız. Gelip nerede göster diye sorabilirlerdi. Bu yüzden işi ticarete dökenlerin yakalanması gibi bir durum vardı. PX mallarının Kore pazarlarında, yani kara borsada satılması söz konusu olabiliyordu. Ayrıca Japonya'dan metrelerce tül ve dantel getirterek bunları Koreli müşterilere satma işi de moda olmuştu. Bu malların ticareti yasaklandı. Bazen mallar Türk Postane Bürosu'na ulaşmadan önce Amerikan askeri postanesine geldiği için son zamanlarda yaygınlaşan ihbarlarla tutuklamalar çoğaldı ve birkaç arkadaşımızı ticaret suçu nedeniyle hapse attılar. Ayrım 11 sonu sayfa 115.